KPSS Eğitim Bilimleri 8. Kaset 1. Yüz Sayfa 273 8. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Yüz yüze bir ilişki içinde yürütülür. B. Yardım sürecinin en temel çalışmalarından biridir. C. Duyusal yönü ön planda olan yardım hizmetleridir. D. Hem sınıf rehber öğretmenleri hem de diğer öğretmenler tarafından sunulabilen hizmetlerdir. E. Bireylerin kendini tanımalarına yardımcı olur. Cevap D. 9. Aşağıdakilerden hangisi müşavirlik hizmetlerinin amaçlarındandır? A. Öğretmenlerin eğitim, öğretim ve öğrenci ilişkileri gibi konularda karşılaştıkları sorunlarda onlara yardımcı olmak. B. Öğrencinin çevresine uyumunu sağlamak. C. Yürütülen rehberlik hizmetlerinin işlevselliğinin ölçümü. D. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasına yardımcı olmak. E. Öğrencinin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olmak. Cevap A. 10. Öğrencilerin gelişim özelliklerine ilişkin öğretmen ve velilere bilgi verme, aile eğitimi çalışmaları yapma hizmetleri aşağıdaki rehberlik hizmetlerinin hangisinin kapsamındadır? A. Bilgi toplama hizmeti, B. Psikolojik danışma hizmeti, C. Bireyi tanıma hizmeti, D. Müşavirlik hizmeti, E. Grup rehberliği hizmeti. Cevap D. 11. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalardan biri değildir? A. Sosyometri uygulanması, B. Üniversite gezileri, C. Öğrenci kişisel dosyalarının düzenlenmesi, D. Problem tarama listesi uygulanması, E. Sosyal uyum envanteri uygulanması. Cevap B. 12. Aşağıdakilerden hangisi yöneltme hizmetlerinin özelliklerinden değildir? A. Öğrenci okuduğu okuldan sonra gidebileceği okullar hakkında bilgi verilebilir. B. Öğrenci ve veliye eğitim sistemindeki seçme olanaklarının neler olduğu açıklanır. C. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri tespit edilir. D. Mezun olan öğrencilerin hangi mesleklere ve okullara yerleştiği konusunda bilgi toplanır. E. Öğrencinin okul içinde kendisine uygun sosyal ve kültürel etkinliklere yönelmesine yardım edilir. Cevap D. 13. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmet alanlarının ortak özelliklerindendir? A. Hizmet alanları birbirinden tamamen bağımsızdır. B. Hizmetlerin tümü psikolojik danışmanlarca verilir. C. Her okul kendi özelliğine, öğrencinin ihtiyaçlarına ve okulun olanaklarına göre değişik hizmetlere ağırlık verir. D. Rehberlik hizmetleri yalnızca öğrencilere verilir. E. Sınıf öğretmenleri hizmetlerin tümünde görev alır. Cevap C. 14. Aşağıdakilerden hangisi müşavirlik hizmetleri kapsamında yürütülebilecek çalışmalardandır? A. Aileler için etkili anne baba eğitimi. B. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespiti. C. Okulda sanatsal etkinliklerin güçlendirilmesine yardım. D. Akademik başarının yükseltilmesine yardım. E. Öğrencilerin meslek tercihlerine yardım. Cevap A. 15. Okulda yürütülen oryantasyon hizmetlerinin amacına ulaşması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Öğrencilere yalnızca okulun fiziki özellikleri hakkında bilgi verilmesi. B. Sadece yeni gelen öğrencilere bu hizmet verilmeli. C. Hizmet yalnızca uzman psikolojik danışmanlarca verilmeli. D. Hizmet yalnızca ilköğretim düzeyinde verilmeli. E. Hizmet verilmeden önce iyi bir planlama yapılmalı. Cevap E. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında, diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Rehberlikte hizmet türleri. Hizmetin sunulduğu birey sayısına göre rehberlik. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, hizmetin sunulduğu kişi sayısına göre bireysel rehberlik ve psikolojik danışma ve grupla rehberlik ve psikolojik danışma olarak sınıflandırılabilir. Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri danışman ile bir kişi arasında gerçekleşirken, grupla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri danışman ile birden çok danışanın bir araya geldiği ve grup üyelerinin birbirleriyle etkileşim içinde gerçekleştirdikleri çalışmalardır. Bireysel rehberlik ve grup rehberliği hizmetleri danışanların karar verme ve uygun seçimler yapabilme konularında aldıkları yardımı kapsamaktadır. Bu yanıyla yalnızca rehberlik uzmanları tarafından değil, öğretmenler tarafından da verilebilir. Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri ise, psikolojik danışma alanında yetişmiş uzmanlarca verilmesi gereken terapötik yardım ilişkisidir. Öğretim kademelerine göre rehberlik. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenleneceğinden, farklı öğrenim kademelerinde farklı gelişim özelliklerine sahip öğrenciler için farklı programlar uygulanması gerekeceği açıktır. Buna göre okul öncesi eğitimde, ilk öğretimde, orta öğretimde ve yüksek öğretimde rehberlik hizmetleri ayrı ayrı düzenlenir. Bireyin kendini gerçekleştirmesi bir bütün olarak gelişiminin tüm basamaklarıyla ilişkilidir. Bu açıdan rehberlik hizmetlerinin bireye okul öncesinden başlayarak sunulması gerekmektedir. Ancak her gelişim dönemi için farklı programlar oluşturulur. Örneğin, ilk öğretimde bireyin sosyal becerileri geliştirmesi, öz bakım becerilerini edinmiş olması, cinsel kimliğinin farkına varması, kendini ifade becerisinin geliştirilmesi gibi konularda desteğe ihtiyacı varken, orta öğretimde bireye gelecek planlarının yapılması, ilgi ve yeteneklerin ayırt edilmesi, üst öğretim programları hakkında kararlar alınması ve meslek seçimine yönelme konularında hizmet sunulmaktadır. Yüksek öğrenimde ise daha çok kişisel rehberlik alanında hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kademelerin her birinde sunulan rehberlik hizmetleri temel amaçlar ve ilkeler yönünden farklılık göstermez. Ancak hizmetlerin programlanması ve sunulması, hizmeti verecek personel ve ele alınan sorun alanları açısından farklar vardır. Temel işlevine göre rehberlik. A. Uyum sağlayıcı rehberlik. Okula ve çevreye uyumda güçlük çeken öğrenciye sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleridir. Bu hizmetler bireysel ya da grupla yürütülebilir. B. Yöneltici rehberlik. Öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve ihtiyaçları konusunda farkındalıklarının artırılarak doğru seçimler yapabilmelerine yardım amacıyla yürütülen hizmetlerdir. Seçenekler konusunda doğru bilgilendirme yapılarak öğrencinin geleceğine ilişkin en doğru kararı almasına yardım etmek amacını taşır. C. Ayarlama yapma amaçlı rehberlik. Okuldaki eğitim ve öğretim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, bireysel farklılıklarına uygun olarak düzenlenmesi önemli bir kişilik hizmetidir. Ayarlama yapma amaçlı rehberlik hizmetleri, bu programları yapmakla görevli okul personeline destek olma amacıyla yürütülen hizmetlerdir. D. Önleyici rehberlik. Problemi ortaya çıkmadan önleme amacından hareketle bireye sunulan rehberlik hizmetidir. Öğrencilerin gelişim süreçlerinde karşılaşması olası sorunlar önceden hazırlanan programlarla önlenebilir. Ders çalışma becerilerinin geliştirilmesi, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, sosyal beceri geliştirme, stresle başa çıkma becerileri, madde kullanımını önleme gibi çeşitli konularda yapılacak çalışmalar önleyici rehberlik hizmetleri içinde yer alır. Yoğunlaşılan sorun alanlarına göre rehberlik. A. Eğitsel rehberlik. Örgün bir öğrenim kurumu olarak okul, öğrencinin sunulan müfredatı en iyi şekilde öğrenmesi ve başarılı olması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Öğrencinin bu amaca ulaşması sürecinde karşısına çıkan sorunlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalar, eğitsel rehberliğin içeriğini oluşturur. Eğitsel rehberlikte öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları dikkate alınarak eğitsel olanaklardan en doyurucu şekilde yararlanması hedeflenir. Eğitsel rehberlik hizmetlerinin yoğunlaştığı alanlar şöyle sıralanabilir. Öğrencinin okula uyumu, hangi dersleri alırsa ve hangi öğrenim kurumuna devam ederse daha başarılı olabileceği, verimli ders çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirebilmesi, ilgi, yetenek ve bireysel özelliklerine uygun eğitsel ortamın sağlanabilmesi, öğrencilerin okuma alışkanlığı geliştirmeleri yönünde desteklenmeleri. Öğrencinin bu hizmetlerden bireysel ya da grupla rehberlik etkinlikleri çerçevesinde yararlanmasının yanı sıra bu hizmetler velilere de sunularak öğrencilerin eğitsel sorunlarının çözümünde daha hızlı yol alınması sağlanabilir. Bu hizmetler tüm öğrencilere yöneliktir ve belli bir programa bağlı olarak sistemli bir şekilde sunulur. Hizmetlerin sunumunda öğrencinin gelişimsel ihtiyaçları göz önüne alınır. Uygulamada daha çok grupla rehberlik yaklaşımı kullanılır, ancak gerektiğinde bireyler tek başına da bu yardımı alırlar. Eğitsel rehberlik hizmetleri amaç ve ilkeler yönünden aynı olmakla birlikte yürütülecek çalışmalar yönünden öğrencinin bulunduğu öğretim kademesine göre farklılık gösterir. Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında eğitsel rehberlik hizmetleri ağırlıkla sunulur. B. Mesleki rehberlik. Bireyin kendini gerçekleştirme yolculuğundaki önemli duraklarından biri de meslek seçimidir. Bu konuda bireye yapılan yardımların tümü mesleki rehberlik hizmetlerini oluşturur. Meslek seçiminin bireyin yaşamındaki en önemli kararlarından biri olması nedeniyle bireyin kendisi için en doğru kararı almasına yardımcı olmak önemlidir. Bunun için öncelikle bireyin kendisini iyi tanıması amacıyla bireyi tanıma çalışmalarının yürütülmesi gerekir. Bireyi tanıma, bireyin fiziksel özellikleri, cinsel, bedensel özellikler, sağlık durumu ve benzeri, bireyin kişilik özellikleri, benlik algısı, ilgileri, ihtiyaçları, zihinsel performansı ve benzeri, okul durumu, ders başarısı, eğitsel çalışmalara katılımı, çalışma alışkanlıkları ve benzeri, sosyal durumu, ailenin özellikleri, yaşadığı sosyal çevre, ailenin ilgi ve ihtiyaçları ve benzeri açılarından ele alınır. İkinci olarak bireyin meslek alanları hakkında yeterli bilgiye sahip olması amaçlanır. Bunun için meslekler hakkında, mesleğin çalışma ortamı ve koşulları, mesleğin gerektirdiği yetenekler, gelir durumu, meslekte yükselme koşulları ve benzeri konularda bilgi toplanır. Üçüncü olarak, bireyin kişisel özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler karşılaştırılır. Bireyin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özelliklerin büyük ölçüde örtüşmesi gerekir. Örtüşme fazla ise bu durumda o mesleğin bireye uygun olma olasılığı yükselir. Ön çalışmalarla elde edilen veriler bir araya getirilir ve karar vermede kendi hak ve sorumluluklarının farkında olarak bireyin seçim yapması beklenir. Bu aşamalar boyunca öğrencinin özgürce karar vermesini etkileyen çeşitli etkenler vardır. Kendi ilgi ve yeteneklerinin yanı sıra ailesinin düşünceleri, seçmek istediği mesleğin toplumdaki yeri, iş bulma olanakları, mesleğe girebilmek için gereken eğitim olanakları bu etkenlere örnek olarak verilebilir. Bu nedenle bireyin en uygun mesleki seçimi yapmasında ona sunulacak mesleki yardımın önemi büyüktür. C. Kişisel rehberlik. Bireylerin daha çok kişisel sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleridir. Her bireyin gelişim özelliği farklıdır ve bireyler yaşam becerilerini geliştirme, kişisel ve sosyal uyumunu sağlama konularında farklı potansiyellere sahiptir. İşte bireylerin sahip oldukları bu potansiyelinin geliştirilmesi, sorun çözme becerisinin geliştirilmesi, kendini nasıl algıladığıyla ilişkili olarak benlik saygısı ve özdeğer duygusunun düzeyi gibi konularda yürütülen çalışmalar kişisel, bireysel rehberlik çalışmalarıdır. Kişisel rehberlik hizmetleri bireyin zihinsel ve duygusal gelişimine yardım, temel iletişim becerilerini geliştirmesi, olumlu benlik algısına sahip olma, sosyal çevresine sağlıklı uyumu, ailesiyle sağlıklı ilişkiler kurması gibi yardımları kapsar. Bu yardıma her öğrenci değişik zamanlarda ve değişik boyutlarda ihtiyaç duyabilir. Bu çalışmalar daha çok psikolojik danışma yoluyla yürütüldüğünden bu alanda uzmanlaşmış kişilerce verilmesi gereken hizmetlerdendir. Psikolojik danışma ve rehberlik test 3. 1. Bireyin benlik saygısının yükseltilmesi, sorun çözme becerisinin geliştirilmesi, kendine ilişkin farkındalık düzeyinin artırılması gibi konularda verilen yardımlar hangi türde rehberlik hizmetleri kapsamına girer? A. Mesleki rehberlik, B. Tamamlayıcı rehberlik, C. Kişisel rehberlik, D. Eğitsel rehberlik, E. Ayarlayıcı rehberlik. Cevap C. 2. Kişisel rehberlik uygulamalarının diğer rehberlik türlerinden en belirgin farklılığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Öğrencinin gelişim özellikleri dikkate alınır. B. Bütün öğrencilere açık bir hizmettir. C. Her bireyin gelişime açık olduğu ilkesine dayanır. D. Bu alanda uzmanlaşmış psikolojik danışmanlarca verilen hizmetlerdir. E. Öğrencinin hem kişisel hem sosyal gelişimine yardımı amaçlar. Cevap D. 3. Mesleki rehberlik hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Her öğrenim kademesinde son sınıf öğrencilerine verilen hizmetlerdir. B. Bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde önemli duraklardan biridir. C. Hizmetler gelişimsel bir süreç gözetilerek bireye sunulur. D. Öğrenci bir meslek seçmesi baskısı altında bırakılmaz. E. Ailenin görüşü, mesleğin toplumdaki yeri, iş bulma olanakları gibi etkenler bireyin meslek seçimini etkiler. Cevap A. 4. Tüm öğretim kademelerinde yürütülen rehberlik hizmetleri hangi yönden ortak özellik gösterir? A. Hizmetlerin programlanması yönünden. B. Hizmeti veren personel yönünden. C. Temel amaçlar ve ilkeler yönünden. D. Ele alınan sorunlar yönünden. E. Eğitim programlarının özellikleri yönünden. Cevap C. 5. Ayarlama yapma amaçlı rehberlik hizmetleri aşağıdaki gruplardan hangisine sunulan bir yardımdır? A. Okul öğretmenlerine, B. Öğrencilere, C. Okul velilerine, D. Eğitim programlarını düzenleyen personele, E. Okul yöneticilerine. Cevap D. 6. Eğitsel rehberlik öğretim sürecinde öğrencinin karşılaştığı eğitsel sorunların çözümüne yardımcı olmayı amaçlayan çalışmaları içerir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik kapsamında ele alınacak sorunlardan değildir? A. Verimli ders çalışma becerilerinin geliştirilmesi. B. Öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun eğitim ortamlarının sağlanması. C. Seçmeli derslere ve etkinliklere yönlendirme. D. Yetenek ve ilgilerine uygun yönlendirme. E. İş dünyası, meslekler ve bunları edinme yolları hakkında güncel bilgiler verme. Cevap E. 7. Aşağıdakilerden hangisi önleyici rehberlik kapsamında sunulan hizmetler arasında yer alır? A. Madde kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar. B. Yetenek ve ilgileri belirleme testlerinin uygulanması. C. Otobiyografi uygulaması. D. Mesleklerin tanıtımı. E. Okulun bölümlerinin tanıtımı. Cevap A. 8. Kişisel rehberlik hizmetleri ile bireyin kendine ilişkin farkındalık düzeyinin artırılmasına çalışır. Bu hizmetlerin bireye sunulması için en uygun teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Gözlem, B. Bilgi toplama, C. Psikolojik danışma, D. Mesleki rehberlik, E. Başarı ölçümü. Cevap C. 9. Bireysel rehberlik hizmetleri ile bireysel psikolojik danışma hizmetleri birbirinden hangi özellikleriyle ayrılır? A. Hizmeti alanların sayısı yönünden. B. Hizmeti veren kişilerin niteliği yönünden. C. Hizmetin verildiği eğitim kademesi yönünden. D. Hizmetin süresi yönünden. E. Hizmetin verildiği ortam yönünden. Cevap B. 10. Rehberlik hizmetlerinin öğretim kademelerine göre farklı programlanmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Her okulun farklı olanaklara sahip olmasından. B. Öğrencilerin farklı öğrenim kademelerinde farklı ihtiyaçları olmasından. C. Her okulda farklı yetenekte öğretmenler bulunduğundan. D. Okulların amaçlarının farklı olmasından. E. Hizmetlerin farklı uzmanlarca verilmesinden. Cevap B. 11. Öğretim kademelerine göre okul öncesi eğitim, ilk, orta ve yüksek öğretimde rehberlik hizmetleri farklı ihtiyaçlara yanıt verir. Buna göre öğrencinin daha çok gelecekle ilgili planlarını yapma, üst öğrenim kurumları hakkında bilgilenme, meslek seçimine yönelme gibi konularda rehberlik yardımı aldığı öğretim kademesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İlköğretim, B. Yükseköğretim, C. İlk ve ortaöğretim, D. Ortaöğretim, E. Ortaöğretim ve yükseköğretim. Cevap D. 12. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel işlevini yöneltme olarak kabul eden yaklaşımın özelliklerinden biridir? A. Bireyi seçenekler konusunda doğru bilgilendirmeyi amaç edinir. B. Hizmetin yalnızca uzman psikolojik danışmanlarca verilmesi gerekir. C. Sınıf ortamında sunulmayan hizmetlerdir. D. Daha çok ilköğretim kademesinde sunulan hizmetlerdir. E. Bireysel rehberlik çalışmaları çerçevesinde sunulan hizmetlerdir. Cevap A. 13. Mesleki rehberlik çalışmalarının etkili olabilmesi için atılması gereken ilk adım hangisidir? A. Bireyi meslekler konusunda doğru bilgilendirme. B. Meslek tanıtım toplantılarının düzenlenmesi. C. Bireyin çevresel koşulları iyi tanımasına yardım etme. D. Meslek seçiminde ailenin düşüncelerinin dikkate alınması. E. Bireyin kendisini tüm özellikleriyle tanımasına yardım etme. Cevap E. 14. Yıllık rehberlik programına sosyal beceri geliştirme etkinliklerini koyan ilköğretim 2. sınıf öğretmeninin çalışması hangi türde rehberlik hizmeti kapsamındadır? A. Birey sayısına göre rehberlik, B. Eğitsel rehberlik, C. Mesleki rehberlik, D. Önleyici rehberlik, E. Kişisel rehberlik. Cevap E. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız.
Psikolojik danışma ve rehberlikte bireyi tanıma. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temelde bireye yönelik hizmetler olduğu anımsanırsa, öncelikle bireyi kendi gerçekliği içinde tanımak ve kendine tanıtmak gerektiği açıktır. Bireyin kendini nasıl algıladığı, özdeğer duygusunun düzeyi, çevresine ilişkin düşünce, tutum ve değerlendirmelerinin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olunursa, bireyi sürekli gelişimi içinde doğru tanıyarak onun için uygun destek hizmetlerini sunmak mümkün olur. Bunun için bireyin bilişsel, duyuşsal, bedensel ve sosyal yönlerden gelişim özelliklerini bilmeye ihtiyaç vardır. Elde edilen bilgiler onun gelişmesine ve uyumuna yardımcı olmak amacıyla değerlendirilir. Bireyi tanıma sürecinde gözlem, test, envanter, ölçek ve benzeri pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerin hiçbiri tek başına bireyi değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaz ve bireyin tek yönlü değerlendirilmesi yapılmaz. Uygulanan tüm test ve teknikler bireyi tanımada bir araç olarak ele alınmalı, uygulamanın kendisi amaç haline gelmemelidir. Tüm test ve teknikler kullanım yeterliği olan kişilerce uygulanmalıdır. Sınıf öğretmenleri ve okul rehber öğretmenince uygulanabilme özelliği gösteren test dışı tekniklerden başka, alanın uzmanı olmayan kişilerce öğrencilerin testleri alınmamasına dikkat edilmelidir. Bireyi tanımada dikkat edilmesi gereken ilkeler. 1. Bireyi tanımanın asıl amacı onun kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. 2. Bireyi tanıma çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olmalı ve tüm öğrencileri kapsamalıdır. Ancak bireyi tanıma sürecinde çeşitli teknik ve araçları tüm öğrencilere aynı zamanda aynı derecede uygulamak zorunlu ve gerekli değildir. 3. Bireyi tanıma hizmetlerinin etkili ve başarılı olması için okuldaki öğrenci ile ilgili olan herkesin, öğretmenler, yöneticiler, uzmanların işbirliği içerisinde takım halinde çalışması gereklidir. 4. Bireyi tanıma hizmetlerinde öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. 5. Bireyi tanıma hizmetleriyle bireyler hakkında toplanan bilgiler geçerli ve güvenilir olmalıdır. Geçerlilik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun, birey hakkında mevcut bilgilere ek bilgiler sağlamayacaksa o tekniği uygulamanın gereği yoktur. 6. Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçları birlikte değerlendirmek gerekir. Bireyi tanıma tekniklerinin değişik zamanlarda uygulanıp elde edilen bilgileri ayrı ayrı yorumlamak yerine bu teknikleri birlikte veya kısa zaman dilimi içinde uygulayıp sonuçlarını birlikte yorumlamak daha yararlıdır. 7. bireyi tanıma hizmetleri çerçevesinde okullarda öğrenciler hakkında toplanan özel ve gizli olmayan bilgilerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin de yararlanması sağlanmalıdır. 8. Bireyi tanıma hizmetlerinde bireyi bütün yönleriyle tam olarak tanımak mümkün değildir. Ancak bireyi olabildiğince farklı yönlerinde bir bütün halinde tanıması bir ilke olarak benimsenmelidir. 9. Bireyi tanıma teknikleri arasında her durumda herkese uygulanan ve herkes tarafından kabul edilen bir teknik yoktur. Bütün teknikler belli amaçlarla belli koşullarda uygulanabilen önemli tekniklerdir. 10. Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Teknik uygulamak amaç haline getirilmemelidir. 11. Geçerlilik ve güvenirlik katsayıları ne kadar yüksek olursa olsun, sadece bir ölçme aracı bireyi tanımak için yeterli değildir. 12. Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere değil, tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. 13. Uygulanan bireyi tanıma teknikleri aracılığıyla birey hakkında elde edilen bilgiler bireyin bütün olarak gelişmesi veya bir sorununun çözümü amacıyla kullanılmayacaksa o bilgiyi almanın gereği ve önemi yoktur. 14. Bireyi tanıma teknikleri aracılığıyla elde edilen bilgiler sınıflandırılmalı, özetlenmeli, dosyalanmalı ve en kısa zamanda planlı bir biçimde kullanılmalıdır. Birey sürekli değişen dinamik bir varlıktır. Uzun süre saklanan bilgiler eskimekte ve bu bilgileri kullanarak bireyin gelişmesine ve sorununun çözümüne katkı sağlamak olanaksızlaşmaktadır. 15. Bireyi tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bireyi tanıma teknikleri, testler, yetenek testleri, ilgi testleri, kişilik testleri, başarı testleri ve tutum ölçekleri ve test dışı teknikler, gözlem, görüşme, otobiyografi, sosyometri, anket formu ve benzeri olarak başlıca iki grupta sınıflandırılmıştır. Bireyi tanımada kullanılan testler, yetenek testleri. Bireyin başkalarından farklı yanlarını, kendine özgü performansını ölçmek üzere geliştiren yetenek testleri, bireyin seçimler yapmasında ona yardımcı olma amacıyla kullanılır. Öğrencinin kişisel gelişimine destek olunmasında, eğitsel ve mesleki geleceğinin planlanmasında, onun yeteneklerinin belirlenmesi önem taşır. Uzmanlar tarafından geliştirilerek standartize edilen yetenek testleri, zeka testleri olarak da adlandırılan genel yetenek testleri ve bireyin özel yeteneklerini tanımayı amaçlayan özel yetenek testleri olarak iki grupta ele alınmaktadır. Genel yetenek testlerine Stanford-Binet zeka testi, Wechsler testi, Cattell-Bresel zeka testi, Thurston temel kabiliyetler testi, Otis Alfa, Beta ve Gamma zihin kabiliyetleri testleri, Leiter Uluslararası Performans Testi örnek olarak verilebilir. Özel yetenek testleri ise bireyin doğuştan getirdiği ve uygun ortamlarda geliştirebileceği bazı özel müzik, resim, spor ve benzeri yeteneklerini ölçmek için kullanılan testlerdir. Yetenek testleri özel eğitime ihtiyacı olan, üstün özel yeteneği ya da zihinsel geriliği olan öğrencileri belirlemek, hangi seçmeli dersleri alacağını belirlemede öğrenciye yardım etmek, yetenek-başarı karşılaştırmalarının yapılması gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına ya da mesleğe yöneltilmelerinde genel yetenek testlerinden ve okul ya da mesleğin özelliğine uygun olarak da özel yetenek testlerinden yararlanılır. İlgi testleri. Bireyin ilgi alanına uygun bir eğitim alması ve buna göre meslek seçiminde bulunması durumunda kişisel ve sosyal gelişimi daha doyurucu olacaktır. Bu açıdan ilgi testleri öğrencilerin ilgi alanlarını tanımalarına yardım ederek onlara mesleki rehberlik yapılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. İlgi testlerinin amacı öğrencinin ilgi alanlarını tanımalarına yardım etmek ve ilgilerine uygun programlar seçerek o alanda gelişmelerini sağlamaktır. Endüstri, sanayi ve hizmet sektöründe de işe uygun elemanı seçmede ilgi testlerinden yararlanılmaktadır. Kişilik testleri. Kişilik testleri, bireylerin kişilik özelliklerini, benlik algılarını ve uyum düzeylerini tanıma amacıyla kullanılmaktadır. Bu testler yoluyla bireylerin kişisel ve sosyal uyum ve gelişmelerinin izlenmesi ve bu gelişmeyi etkileyen etmenlerin incelenmesi söz konusu olmaktadır. Kişilik testleri, bireyin kişilik ve uyum sorunları ile ilişkili olarak bireyin problemini teşhise yönelik olarak da kullanılır. Belirtilen amaçlarla kullanılmakta olan testlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Edwards kişilik envanteri, Bell kişilik envanteri, mürekkep lekesi testi, konusal algılama testi, Bayer cümle tamamlama testi, resim yorumlama testi. Ayrıca ülkemizde geliştirilen Hacettepe kişilik envanteri ile kendini değerlendirme envanteri de kişilik envanterleri arasında yer alır. Başarı testleri. Öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini ölçmek, bireyin geçmiş akademik yaşantısında hedeflere ne ölçüde ulaşabildiğini anlamak amacıyla kullanılan testlere başarı testleri denmektedir. Başarı testleri, standart başarı testleri ve öğrencinin kendine öğretilen bilginin ne kadarını öğrenebildiğini ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanan öğretmen yapısı testler olarak iki genel başlıkta gruplandırılabilir. Standart başarı testleri belli bir konu, ünite veya konu alanı esas olarak hazırlanmış, bireyin öğrenme çevresini ve içinde bulunduğu özel koşulları dikkate almayan bir özellik taşırken, öğretmen yapısı testler öğrenme çevresini, öğrencileri ve öğretilen kadarını dikkate alırlar. Tutum ölçekleri. Bireyler olaylara, ilişkilere, kısacası yaşama karşı tutumlarına bağlı olarak davranışlarını düzenlerler. Tutum ölçekleri, bireyin nelere değer verdiğini, çeşitli olaylar, ilişkiler ve durumlar karşısında neler düşünüp neleri benimsediğini saptamak amacıyla kullanılır. Böylece bireyin kendini ve çevresini algılamasına ilişkin ipuçları elde edilir. Tutumlar dolaylı olarak ölçülebildiğinden tutum ölçümü zordur. Bu nedenle Likert tipi, yani çeşitli durumlar için tamamen katılıyorumdan hiç katılmıyorum'a doğru derecelemenin yapıldığı ölçüler kullanılır. Bu tip ölçeklere ana baba tutum ölçeği, öğretmen tutum ölçeği, çocuk yetiştirme tutumları gibi ölçekler örnek olarak verilebilir. Bireyi tanımada kullanılan test dışı teknikler. Test dışı teknikler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğrenci tanıma amacıyla en çok kullanılan araçlardır. Bu teknikler, gözleme dayalı teknikler, kendini anlatma teknikleri ve sosyometrik teknikler olarak başlıca 3 grupta ele alınabilir. Gözleme dayalı teknikler. Bireyin çeşitli özelliklerinin dıştan gözlenmesi yoluyla birey hakkında bilgi toplamayı amaçlayan tekniklerdir. Bu tekniklerin bazıları şöyle sıralanabilir. Gözlem. Öğrenci davranışının çeşitli ortamlarda gözlenerek izlenimlerin yazılması ve bu yolla öğrenciye ilişkin verilerin elde edilmesi tekniğidir. Sistemli olarak yapıldığı gibi sistemsiz, gelişigüzel olarak da gözlem yapılır. Sistemsiz gözlem, önceden belirli bir amacı olmaksızın öğrencinin belli bir anda, belli bir olayda ortaya koyduğu davranışın yazıyla kaydedilmesidir. Sistemli gözlem ise hangi davranışların hangi amaçla, hangi ortamda nasıl gözleneceğinin önceden belirlenmesi yoluyla gerçekleştirilen gözlemdir. Her iki yöntemle gerçekleştirilen gözlem kayıtları sıralı olarak incelendiğinde öğrencinin çeşitli yönleriyle gelişimi hakkında bir bilgiye ulaşılır. Gözlem tekniğiyle öğrenci tanıma çalışmalarında gözlemcinin tarafsız ve objektif olması, davranışları yorumlarken tek bir olaydan yola çıkarak hüküm vermeyecek bir bilimsel tutuma sahip olması, mümkün olduğunca bireyi değişik yer ve durumlarda gözlemesi, kayıtların kısa, açık, anlaşılır olması, gözlem sonuçlarının gizliliğini sağlanarak herhangi bir damgalamaya yol açılmaması gibi kurallara uyması zorunludur. Olay kaydı. Anekdot. Belli bir anda gerçekleşen ve doğal koşullarda ortaya çıkan anlamlı öğrenci davranışlarının sözcükler, gözlenen duygular ve davranışlar bütünlüğü içinde yazıya geçirilmesidir. Bunun için bir olay kayıt formu ya da defteri kullanılabilir. Bu formda gözlenen öğrenciye ilişkin kişisel bilgiler, olayın yer ve zamanı, olayın objektif betimlenmesi, gözleyenin yorumu ve öneriler bölümleri yer alır. Gözlenen durumlar objektif bir şekilde olayın fotoğrafını çeker gibi kaydedildikten sonra gözleme ilişkin yorumlar ayrı bir bölümde yapılmalıdır. Bu kayıtlar öğrenci toplu dosyasında biriktirilir. Olay kayıtları genellikle öğrenci ile en yakın etkileşimde bulunan öğretmenlerce tutulur. Ancak bu bilgilerin gerek kullanımı, gerekse saklanması sırasında gereken özen gösterilmeli, gizliliğe dikkat edilmelidir. Olay kayıtlarının yorumu ele alınan olayla sınırlı olmalı, öğrenciye ilişkin ön yargılar oluşturmamalıdır. Derecelendirme ölçekleri. Gözlemlemek istenen özelliğin hangi derecede ne kadar var olduğunun ölçülmesi amacıyla geliştirilen ölçeklerdir. Daha çok öğrencilerin davranış özelliklerinin sınıflandırılması, tanımlanması, derecelendirilmesi için kullanılır. Bu ölçeklerde genellikle bireyin özellikleri başka biri tarafından yorumlanmakta ve yargıya varılmaktadır. Ancak bireyin kendisi hakkında kendisinin dereceleme yaptığı ölçeklerde kullanılmaktadır. Derecelendirme ölçekleri bir özelliğin bireyde hangi derecede var olduğunu ortaya koymaya ve sonuçları sayısal verilere dönüştürmeye yarar. Kendini anlatma teknikleri. Bu tekniklerde bilginin kaynağı bireyin kendisidir. Bireyin kendisi hakkında çeşitli teknikler aracılığıyla verdiği bilgiye dayanarak bireyin tanınması esasına dayanan tekniklerin bazıları şunlardır. Otobiyografi. Öğrencinin yaşam öyküsünü yazılı olarak anlatmasıdır. Konulu olarak öğrencinin yaşamının belli evrelerine ilişkin sorular sorularak yazdırılabileceği gibi, serbest olarak geçmişteki ve şimdiki yaşamına ilişkin düşünce ve duygularını yazması da istenebilir. Bu tekniği kullanırken öğrenciyle ilgili bilinenlere yeni bilgiler katacak olmasına, öğrencinin kendini koşulsuz bir kabul içinde hissetmesine, otobiyografisini yazdıktan sonra kendisine bir yardım sağlanacağına inanmış olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencinin yaşamına ilişkin verdiği bilgilerden gelecek planları, ailesiyle ilişkileri, kendine ilişkin algısı, etkilendiği olaylar, beklentileri gibi pek çok konuda bilgi toplanabilir. Ancak otobiyografi bireyin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak değil, çeşitli ipuçları elde ettiğimiz bir araç olarak kullanılmalıdır. Otobiyografinin yorumlanması, öğrencinin öznel bakış açısını içermesi nedeniyle özenle yapılmalıdır. Otobiyografiyi yorumlarken yazının uzunluğu, çeşitli konuları hangi sıra ile ele aldığı, anlatım düzeyi, tutarlılık gibi hususlara dikkat edilmelidir. Problem tarama listesi. Okulda hangi tür problemlerin olduğunu ve yoğunlaşılan problem alanlarını tespit etmek amacıyla sorulan çeşitli soruları içeren bir tekniktir. Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, okul, ders, sağlık sorunları gibi değişik konulara ilişkin sorunlar soru listeleriyle tespit edilebilir. Elde edilen veriler, okulun ders programlarının ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin programların hazırlanmasında, okulda hangi alanlarda sorunların yoğunlaştığının belirlenip uygun çözümlerin aranmasında, öğretmenlerin öğrencilerin ilgi, yetenek, ihtiyaç ve sorunlarını anlamalarında kullanılabilir. Başarısızlık nedenleri anketi. Öğrencilerin çeşitli derslerdeki başarısızlıklarının nedenlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan soru listeleridir. Başarısızlık nedeni olabilecek konular bir dizi soru halinde düzenlenerek öğrencilerin kendileri için uygun olanlarını işaretlemeleri istenir. Bu yolla başarısızlığa etki eden etmenler tespit edilerek çözüm yolları üzerinde durulabilir. Okul ortamını değerlendirme anketi. Öğrencilerin okul ortamında yöneticiler, öğretmenler ve okulun diğer personeli hakkındaki düşüncelerini ve yaşadıkları sorunları öğrenmek amacıyla hazırlanmış soru listeleridir. Elde edilen bilgiler okul yaşamının düzenlenmesinde veri olarak kullanılabilir. Sosyal uyum envanteri. Öğrencinin kişisel ve sosyal uyumunu ölçmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Envanterde sorulan sorular yardımıyla öğrencinin ailesiyle uyumu, sağlıkla ilgili uyumu, sosyal uyumu ve heyecanlarla ilgili uyumu hakkında verilere ulaşılır. Aile envanteri. Öğrencilerin aileleriyle yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözümünde yardımcı olunması amacıyla oluşturulmuş soru listesidir. Aile içinde yaşanabilecek olası sorunların sıralandığı listeden öğrenciler kendilerine uygun olanları işaretler. Elde edilen bilgiler yoluyla öğrencilere gerekli rehberlik yapılır. Sosyometrik teknikler. Sosyometri. Öğrencilerin sosyal uyumunu ve içinde bulundukları grupla nasıl ilişkiler içinde olduklarını, grubun sosyal dokusunu anlamak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte sorulan sorular yardımıyla sınıfta kimlerin lider konumda olduğunu, grupların kimlerden oluştuğunu, belli konularda kimlerin en çok seçilen ve seçilmeyen durumda olduklarını anlamak olasıdır. Ancak elde edilen bilgiler nedenlere ilişkin ipuçları içermediğinden tek başına öğrenciyi ya da grubu değerlendirmede ölçüt olmamalıdır. Sosyometrinin amacı önceden belirlenmelidir. Örneğin sınıf içi oturma düzeni için öğrencilerden en çok birlikte oturmak istedikleri 3 kişinin adını yazmaları istenir. Verilen cevaplar bir tabloya dönüştürülerek sosyogram hazırlanır. Bu tabloda seçilen ve seçilmeyen öğrenciler görüleceğinden seçilmeyen öğrencilere ilişkin gerekli rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları yürütülür. Kimdir bu? Bir soru listesi halinde uygulanan bu teknikte öğrenciler çeşitli kişilik özelliklerini içeren soru cümlelerinin karşısına bu özelliği gösterdiğini düşündüğü arkadaşının ismini yazar. Cevaplayanların kendi isimlerini belirtmediği bu teknik aracılığıyla öğrenciler başkalarının kendileri hakkında neler düşündüğü hakkında fikir sahibi olurlar. Sosyodrama. bir grup çalışması yöntemidir. Grubun ortak bir sosyal sorunun çözümünde ya da bireyin toplumsal uyum sorunlarının çözümünde ona yardımcı olmak amacıyla kullanılabilecek bir tekniktir. Bireyin uzman grup lideri yönetiminde çeşitli toplumsal rolleri oynaması ve ihtiyaç duyduğu çeşitli sosyal rollere ilişkin yeni davranışlar edinmesi, kişiler arası ilişkilerde yaşadığı güçlükleri yenmesi amaçlanır. Psikolojik danışma ve rehberlik test 4. 1. Problem tarama listeleriyle elde edilen veriler aşağıdaki çalışmaların hangisinde kullanılmaz? A. Öğrencilerin sağlık sorunlarının tespitinde. B. Öğrencilerin arkadaşlık sorunlarının tespitinde. C. Öğrencilerin uyum sorunlarının tespitinde. D. Öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yönlendirilmelerinde. E. Rehberlik programlarının hazırlanmasında. Doğru yanıt D. 2. Nöbetçi olduğu sırada öğrencilerin okul bahçesindeki tartışmalarında Ahmet'in arabuluculuk çabalarını, tarafları barıştırmadaki rolünü izleyerek bunları kayda geçiren bir öğretmen hangi öğrenci tanıma tekniğini kullanmıştır? A. Problem tarama. B. Sistematik gözlem. C. Sosyometri. D. Olay kaydı, anekdot. E. Sosyal uyum envanteri. Doğru yanıt D. 3. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımak için gözlem tekniğinin kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir? A. Gözlenen davranışın yorumlanmasında tek bir olayla yargıya varılmamalı. B. Gözlem yapan kişi objektif olmalı. C. Öncelikle öğrencinin ailesi ve geçmiş yaşantısı hakkında bilgi verecek davranışlar gözlenmeli. D. Birey mümkün olduğunca değişik yer ve durumlarda gözlenmeli. E. Gözlem sonuçları kaydedilmeli. Doğru yanıt C. 4. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma teknikleri uygulanırken dikkate alınması gereken ilkelere ters düşer? A. Bilgilerin toplanmasında bilimsel standartlara uyulur. B. Uygulanan teknikler bireyi değerlendirmede tek başına ölçüt olarak ele alınmaz. C. Bireyi tanıma teknikleri, bireyi sürekli gelişimi içinde tanımaya hizmet eder. D. Bireyi tanıma tekniklerinin tümü sınıf öğretmenleri tarafından uygulanabilir. E. Uygulanan tekniklerin temel amacı bireyin kendini tanımasıdır. Doğru yanıt D. 5. Yetenek testleri yoluyla öğrencinin yeteneklerinin belirlenmesi hangi amaçlara hizmet eder? A. Öğrencinin ailesiyle uyumuna. B. Eğitsel ve mesleki geleceğinin planlanmasında öğrenciye yardımcı olunmasına. C. Başarılı olduğu alanların belirlenerek bu alanda gelişiminin desteklenmesine. D. Yaşıtlarıyla ilişkisinin uyumlu olmasına. E. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasına. Doğru yanıt B. 6. Aşağıdakilerden hangisi ilgi testlerinin amaçları arasında yer alır? A. Bireyin kişilik özelliklerini ve benlik algısını ölçmek. B. Bireyin uygun bir eğitim alması ve meslek seçimi için ilgi alanlarını tanımasına yardımcı olmak. C. Bireyin performansının ölçülmesi. D. Bireyin olaylar, kişiler, durumlar karşısında neler düşündüğünün farkına varmasına yardımcı olmak. E. Bireyin geleceğe yönelik kaygılarının ölçülmesi. Doğru yanıt B. 7. İl düzeyinde ilk öğretim okulları arasında okul müfredatına bağlı olarak yapılan karşılaştırmalı sınavlar aşağıdaki test türlerinden hangisine örnektir? A. Yetenek testleri. B. Tutum ölçekleri. C. Temel kabiliyet testleri. D. Standart başarı testleri. E. Test dışı teknikler. Doğru yanıt D. 8. Sınıf içinde öğrencilerin kişilik ve davranış özellikleri açısından başkalarınca nasıl algılandıklarını anlamalarına yardımcı olacak teknik hangisidir? A. Sosyal uyum envanteri. B. Otobiyografi. C. Kimdir bu? D. Sosyometri. E. Problem tarama listesi. Doğru yanıt C. 9. Aşağıdakilerden hangisi kişilik testleri arasında yer alır? A. Kendini değerlendirme envanteri. B. Leiter uluslararası performans testi. C. Temel kabiliyetler testi. D. Başarısızlık nedenleri anketi. E. Stanford-Binet zeka testi. Doğru yanıt A. 10. Sınıf içinde lider öğrenciyi belirlemede yararlanılabilecek teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Başarısızlık nedenleri anketi. B. Sosyometri. C. Gözlem. D. Olay kaydı. E. Problem tarama listesi. Doğru yanıt B. 11. Bireyin kendi anlatımıyla geçmiş ve şimdiki yaşantısı hakkında bilgi alınmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Problem tarama listesi. B. Aile envanteri. C. Otobiyografi. D. Sosyal uyum envanteri. E. Tutum ölçekleri. Doğru yanıt C. 12. Sosyal uyum envanterinin kullanış amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Sınıf içinde öğrencilerin başkalarınca nasıl algılandıklarını anlamalarına yardımcı olmak. B. Öğrencilerin ne tür sorunları olduğunu belirlemek. C. Öğrencinin geçmiş yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak. D. Öğrencinin ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak. E. Öğrencinin ailesiyle uyumu, sağlıkla ilgili uyumu, sosyal uyumu ve heyecanlarla ilgili uyumu hakkında bilgi toplamak. Doğru yanıt E. 8. kaset 1. yüzün sonu.